37. soru. Aralarında 1 derecelik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarındaki 1 derecelik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Yerin kutuplardan basık olmasıyla. B. Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle. C. Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla. D. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı bulunmasıyla. E. Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkıyla. Doğru seçenek B. Soru 39. Temmuz ayı başında İzmir'den Kars'a giden bir kişi, İzmir'de tamamlanmış olan buğday hasadının Kars'ta yeni başlamakta olduğunu görmüştür. Bu gözleme dayanarak Türkiye'nin doğusu ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Sıcaklık doğuya doğru daha düşüktür. B. Ekim alanları doğuda daha geniştir. C. Makinalı tarım doğuda daha azdır. D. Kurak mevsim doğuda daha kısadır. E. Sulu tarım doğuda daha azdır. Doğru seçenek A. Soru 41. Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı başlangıç meridyeninden başlayarak 180'i doğuda, 180'i batıda olmak üzere ayrılmış, 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak yerel saati başlangıç meridyeninden 50 dakika ileri olan bir nokta için 1. Dünyanın bu noktadaki dönüş hızı, 2. Ekvatora olan uzaklığı, 3. Tarih değiştirme çizgisine göre zaman farkı, 4. Başlangıç meridyenine olan uzaklığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 3. E. 2 ve 4. Doğru seçenek C. Soru 42. 40. paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı aşağıdakilerin hangisine bakarak saptanamaz? A. Gece gündüz süresinin eşit olduğu güne. B. Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne. C. Gölge boyunun en kısa olduğu aya. D. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya. E. Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne. Doğru seçenek A. Dünyanın yıllık hareketi, eksen eğikliği ve sonuçları. Bölüm 2. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve sonuçları. Dünya güneş etrafındaki hareketini ekliptik adı verilen elips şeklindeki düzlemde saat ibresinin tersine doğru hareket ederek 365 gün 6 saatte tamamlar. Yörünge düzleminin ekliptik düzlem elips şeklinde olmasından dolayı dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir. Dünya 3 Ocak tarihinde güneşe en yakın duruma gelir. Buna günberi, perihel denir. 4 Temmuz tarihinde ise güneşe en uzak durumdadır. Buna günöte, afel denir. Dünya güneşe yaklaştığı zaman güneşin çekim kuvveti arttığından dünyanın yörüngedeki dönüş hızı da artar. Uzaklaştığı zaman da çekim kuvveti azalacağından yörünge üzerindeki dönüş hızı azalır. Bu nedenle kuzey yarımkürenin yaz mevsimi 21 Mart ile 23 Eylül arası. Güney yarımkürenin yaz mevsiminden 23 Eylül ile 21 arası daha uzun, 7 gün sürer. Dünya güneşe yakın olduğunda dönüş hızı arttığından Şubat ayı 28 gün sürer. Dünya güneşe uzak olduğunda dönüş hızı azaldığından sonbahar ekinoksuna 2 gün geç girilir. 23 Eylül'de yaşanır. Dünya güneşe yaklaştığında çekim kuvveti arttığından gelgit genliği de artar. Dünyanın güneşe yaklaşması ve uzaklaşması mevsimlik sıcaklık dağılışına etki etmez. Mevsimlik sıcaklık dağılışını etkileyen faktör ışınların düşme açısıdır. Bunu da eksen eğikliği belirler. Ekvator ile yörünge düzlemi ekliptik arasında 23 derece 27 dakikalık açının bulunmasından dolayı yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66 derece 33 dakikalık bir açı oluşur. Yani yer ekseni yörünge düzlemine eğiktir. Bunun sonucunda güneş ışınlarının dünya üzerindeki noktalara düşme açısı yıl içerisinde değişir. Işınların düşme açısındaki değişikliğe bağlı olarak yıllık sıcaklık farkları oluşmuş ve mevsimler meydana gelmiştir. Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bir noktada güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma miktarı yıl içinde değişir. Cisimlerin gölge boyları yıl içinde değişir. Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir, ekvator hariç. Mevsimlik sıcaklık değişimine bağlı olarak yüksek ve alçak basınçlar karalar ve denizler arasında yer değiştirir. Bunun sonucunda muson rüzgarlar oluşur. Aydınlanma çemberi yıl içerisinde yer değiştirir. Bir noktadaki güneşin doğuş ve batış saatleri yıl içerisinde değişir. Güneşin ufuk düzlemindeki tepe noktası yıl içerisinde değişir. Dönencelerin yeri 23 derece 27 dakikalık kuzey ve güney ve kutup dairelerinin 66 derece 33 dakikalık kuzey ve güney yeri belirlenmiştir. Güneş ışınlarının dik geldiği yerler dönenceler arasında yer değiştirir. Matematik iklim kuşakları oluşmuştur. Kutup noktalarında 6 ay süreyle gündüz, 6 ay süreyle gece yaşanır. Dünyanın yıllık hareketinin sonuçları eksen eğikliğine bağlı olarak gerçekleşir. Bu nedenle eğer eksen eğikliği olmasaydı yukarıda belirtilen sonuçların hiçbirisi oluşmazdı. Güneş ışınları dönenceleri yılda birer defa, dönenceler arasındaki her noktaya iki defa dik gelir. Dönencelerin dışına kesinlikle dik açıyla gelmez. Matematiki iklim kuşakları. Eksen eğikliği etkisiyle aydınlanma süreleri birbirinden farklı olan ve her iki yarım kürede birbirinin simetriği şeklinde ortaya çıkan alanlara matematiki iklim kuşakları denir. Matematiki iklim kuşakları ile sıcaklık kuşakları birbirinden farklıdır. Çünkü matematiki iklim kuşaklarında eksen eğikliği, sıcaklık kuşaklarında ise sıcaklıklar esas alınmıştır. Ekvatorla ekliptik arasındaki açı 23 derece 27 dakikadan daha büyük olsaydı, dönenceler ekvatordan uzaklaşırdı. Kutup daireleri de kutup noktalarından uzaklaşırdı. Tropikal kuşak ve kutup kuşağı genişler, orta kuşak daralırdı. Güneş ışınlarının dik geldiği alanlar genişlerdi. Gece ve gündüz arasındaki zaman farkı artardı. Ekvator hariç. Mevsimlik sıcaklık farkları artardı. Ekvator çevresinde ortalama sıcaklık azalırdı. Ekvatorla ekliptik arasındaki açı 23 derece 27 dakikadan küçük olsaydı yukarıdaki sonuçların tam tersi olurdu. Eksen eğikliği olmasaydı. Güneş ışınları sadece ekvatora dik açıyla gelirdi. Mevsimler oluşmazdı. Gece gündüz süreleri her yerde yıl boyu eşit olurdu. Dünyanın yaşanabilir alanı daralırdı. Orta kuşak sürekli bahar mevsimini yaşardı. Kutuplar sürekli alacakaranlığı yaşardı. Ekvator daha sıcak, kutuplar daha soğuk olurdu. Sıcaklık kuşakları. Sıcaklık kuşakları deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıklara göre belirlenmiştir. Sıcaklık kuşaklarının oluşmasında yerin şekli, kara ve denizlerin dağılışı, sıcak ve soğuk su akıntıları ile genel hava dolaşımı etkili olmuştur. Sıcaklık kuşaklarının kuzey ve güney yarım kürelerdeki yayılış alanlarının farklı olmasının temel sebebi ise kara ve denizlerin dağılışındaki eşitsizliktir. Örnek: kuzey yarımkürede yaz koşulları yaşanırken güney yarımkürede kış koşulları yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerin yuvarlak olması. B. Kara ve denizlerin dağılış biçimi. C. Yerin güneş çevresinde dönmesi. D. Yerin kendi ekseni çevresinde dönmesi. E. Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması. 1987. Çözüm: yer ekseni yörünge düzlemine eğik olduğu için kuzey yarımküreye ışınlar dik geldiği zaman güney yarımküreye eğik açıyla gelir. Bunun sonucunda kuzey yarımkürede yaz yaşanırken güney yarımkürede kış yaşanır. Doğru seçenek E. Dönenceler: ekvatorun 27 derece 27 dakikalık kuzey ve güneyinden geçtiği kabul edilen çizgilere dönence denir. Ekvatorun kuzeyindekine yengeç dönencesi, güneyindekine oğlak dönencesi denir. Özellikleri: dönencelerin bulunduğu enlemi, yer ekseninin eğiklik derecesi 23 derece 27 dakika olarak belirlenmiştir. Başka de işte ekvator ve ekliptik arasındaki açı dönencelerin bulundukları enlemi belirler. Dönencelere tropik, dönenceler arasına tropikal kuşak denir. Dönenceler güneş ışınlarının dik geldiği alanı sınırlar. Güneş ışınları dönenceler üzerindeki noktalara sadece birer kez dik gelirken dönenceler arasındaki noktalara ikişer kez dik gelir. Dönence dışına ise asla dik olarak gelmez. Kutup daireleri 66 derece 33 dakika kuzey ve güney enlemlerinden geçtiği kabul edilen çizgilerdir. Kutup dairesi ile kutup noktası arasındaki alana kutup kuşağı denir. Kutup dairelerinin bulundukları enlemi eksenin eğiklik derecesi belirler. Çünkü kutup daireleri kutup noktalarının 23 derece 27 dakika uzağında oluşmuştur. 90 derece tire 23 derece 27 dakika eşittir 66 derece 33 dakikadır. Kutup dairelerinde yılda bir kez 24 saat süreyle gündüz, bir kez de 24 saat süreyle gece oluşur. 21 Haziran ve 21 Aralık'ta. Kutup kuşağını gündüz ya da gece süreleri 24 saati aşabilir. Ekinoks. Gece ve gündüz eşitliği demektir. Ekinoks dönemlerinde 21 Mart ve 23 Eylül'de tüm dünyada gece gündüz süreleri eşit olur. Ekinoksun oluşabilmesi için güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi şarttır. Çünkü güneş ışınları ekvatorun kuzeyine dik geldiğinde kuzey güneyine dik geldiğinde ise güney yarımkürede gündüz süresi daha uzun olur. Solstis gün dönümü demektir. Gündüzlerin uzama ve kısalmaya başladığı zamanları ifade eder. Yaz ve kış mevsimlerinin başlangıç günlerinde 21 Haziran ve 21 Aralık'ta gerçekleşir. Yaz solstisi, yaz gün dönümü demektir. En uzun gündüzün yaşandığı zaman kuzey yarımkürede 21 Haziran, güney yarımkürede 21 Aralık ifade eder. Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar. Kış solstisi, kış gün dönümü demektir. En kısa gündüzün yaşandığı zaman kuzey yarımkürede 21 Aralık, güney yarımkürede 21 Haziran ifade eder. Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Mevsim başlangıçları ve bu tarihlerin özellikleri. 21 Mart ve 23 Eylül, bahar başlangıçları. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. Güneş ışınları her iki yarım küreye aynı açılarla gelir. Dünyadaki durgun sularda gelgit genliği artar. 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar ekvatorun kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden kuzey yarım kürede gündüzler güney yarım küreden daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise güney yarım küredeki gündüzler kuzey yarım küredekinden daha uzundur. 21 Mart kuzey kutup noktasında, 23 Eylül ise güney kutup noktasında 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar. Güneşten her iki yarım küreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle sıcaklıklar eşit değildir. Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır. Tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir. Ekinoks. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart kuzey yarımkürenin ilkbaharı, güney yarımkürenin sonbaharıdır. 23 Eylül güney yarımkürenin ilkbaharı, kuzey yarımkürenin sonbaharıdır. Örnek, aşağıdakilerden hangisi kuzey yarımküre ile güney yarımkürede birbirine benzerlik gösterir? A. Okyanus akıntılarının yönü. B. Buzullarla kaplı karaların oranı. C. Karaların ortalama yükseltisi, D. Kilometreye düşen kişi sayısı, E. Ekinokslardaki gündüz uzunluğu. 1992. Çözüm. Ekinoks gece ve gündüz eşitliği demektir. 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşir. Bugünlerde tüm dünyada gece gündüz süreleri eşittir. Doğru seçenek E. Yukarıda verilen özellikler 21 Mart ve 23 Eylül'ün ortak özellikleridir. Ancak 21 Mart ve 23 Eylül'ün her iki yarım küredeki bütün özellikleri aynı değildir. Bu tarihte gerçekleşen farklı olaylarda şöyle sıralamak mümkündür. 21 Mart, kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar başlangıcıdır. Güney yarımküre yaz, kuzey yarımküre kış mevsiminden çıktığı için sıcaklık birikimi nedeniyle güney yarımküre daha sıcaktır. 21 Mart'tan sonra ışınlar ekvatorun kuzeyine daha dik geleceği için kuzey yarımkürede gündüzler daha uzun olur. Kuzey kutup noktasında 6 ay süreli gündüzün, güney kutup noktasında ise 6 ay süreli gecenin başlangıcıdır. 23 Eylül. 23 Eylül'de 21 Mart'taki olaylar kuzey ve güney yarımküreler arasında yer değiştirir. 21 Haziran konumu ve özellikleri. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir. Güneş ışınları kuzey yarımküreye en dik, güney yarımküreye en eğik açılarla gelir. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede kış mevsimi başlangıcıdır. Dünyanın en sıcak yerleri üzerinden yengeç dönencesinin geçtiği karaların iç kısımlarıdır. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, güney yarımkürede ise en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, yaz gün dönümü, güney yarımkürede ise uzamaya, kış gün dönümü başlar. Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey kutup dairesinde 24 saat süreyle gündüz, güney kutup dairesinde 24 saat süreyle gece yaşanır. Kuzey kutup kuşağı aydınlık, güney kutup kuşağı karanlık daire içindedir. Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yolun en kısa olduğu yer yengeç dönencesidir. Öğlen saat 12'de yengeç dönencesinde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Örnek: güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği gün yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir? A. Güney yarımkürede en uzun günün yaşanması. B. Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi. C. Kuzey kutup dairesinde gece süresinin 24 saat olması. D. Ekvatorda gündüz süresinin gece süresinden uzun olması. E. Kuzey yarımkürede yaz gün dönümü yaşanması. 1991. Çözüm: Işınların yengeç dönencesine dik olarak geldiği gün 21 Haziran'dır. Bu tarihte kuzey yarımkürede yaz gün dönümü yaşanır. Doğru seçenek E. Örnek: 21 Haziran'da Y noktasında güneş bir gün süreyle hiç batmazken Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir. Buna göre bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir? A. İki noktanın da kuzey yarımkürede olduğu. B. Z noktasının güneş ışınlarını Y noktasına göre daha büyük açıyla aldığı. C. Y noktasının kuzey kutup dairesi üzerinde olduğu. D. İki noktanın farklı meridyen yayları üzerinde olduğu. E. Z noktasının Y noktasına göre ekvatora daha yakın olduğu. 2000. Çözüm: 21 Haziran'da her iki merkezin gündüz süresi 12 saatten fazla olduğu için kuzey yarımküredir. Bu tarihte kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşandığından Y noktası buradadır. Z'deki gündüz süresi 24 saatten az olduğu için daha güneydedir. Z daha güneyde olduğundan güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır. Ancak merkezlerin farklı meridyende oldukları kesin değildir. 21 Haziran'da görülen olayların tam tersi 21 Aralık'ta oluşur. Bu nedenle 21 Aralık konumunda görülen olayları öğrenmek için ayrıca çalışma yapmak yerine 21 Haziran'da görülen olayların tam tersini düşünmek yeterlidir. 21 Aralık konumu ve özellikleri. 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesinde dik gelir. Bunun sonucu aşağıdaki olaylar gerçekleşir. Güneş ışınları güney yarımküreye gelebileceği en dik, kuzey yarımküreye en eğik açılarla gelir. Güney yarımkürede yaz, kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır. Üzerinden Oğlak dönencesinin geçtiği karaların iç kısımları dünyanın en sıcak yerleridir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, kış gün dönümü, güney yarımkürede de kısalmaya, yaz gün dönümü başlar. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak dönencesidir. Öğlen saat 12'de Oğlak dönencesinde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Güney kutup kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken kuzey kutup kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey kutup dairesinde sadece bugün 24 saat süreyle gece, güney kutup dairesinde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır. Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.
Çözümlü sorular. Test 1. Soru 1. Dünya, güneş etrafındaki hareketini elips şeklindeki bir yörüngede yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçlarından biri değildir? A. Sonbahar ekinoksuna 2 gün geç girilmesi. B. Güneşin çekim gücünün değişmesi. C. Mevsimlerin meydana gelmesi. D. Kuzey yarımkürenin yazlarının güney yarımküreden uzun olması. E. Dünyanın dönüş hızının değişmesi. Çözüm 1. Mevsimlerin meydana gelmesini sağlayan temel faktör eksen eğikliğidir. Diğer seçenekler ise yörüngenin elips şeklinde olmasının sonuçlarıdır. Doğru seçenek C. Soru 2. Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih, gün öte konumu aşağıdakilerden hangisidir? A. 4 Temmuz, B. 23 Eylül, C. 21 Aralık, D. 3 Ocak, E. 28 Şubat. Çözüm. Yörünge elips şeklinde olduğundan dünya güneşe bazen yaklaşır bazen uzaklaşır. En yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzak olduğu tarih 4 Temmuz'dur. Doğru seçenek A. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş çevresinde elips şeklindeki yörüngede dönerken güneşe yaklaşmasının bir sonucudur? A. Gece gündüz sürelerinin değişmesi, B. Şubat ayının diğer aylardan kısa sürmesi, C. Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması, D. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçmesi, E. Dünyanın güneş etrafındaki hızının azalması. Çözüm. Dünya güneşe yaklaştığında, güneşin çekim gücü arttığından, dünyanın dönüş hızı da artar. Bunun sonucunda Şubat ayı diğer aylardan daha kısa sürer. Doğru seçenek B. Soru 4. Herhangi bir noktaya güneş ışınlarının düşme açısı yıl içerisinde sürekli değişir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yörüngenin elips şeklinde olması, B. Dünyanın yuvarlak olması, C. Kara ve denizlerin farklı dağılışı, D. Eksen eğikliğinin olması, E. Dünyanın güneşe olan uzaklığının değişmesi. Çözüm. Eksen eğikliğinden dolayı dünyanın güneş karşısındaki konumu değişir. Bunun sonucunda ışınların düşme açısı değişir. Bu da sıcaklığı etkileyerek mevsimleri oluşturur. Doğru seçenek D. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasının sonuçlarından biri değildir? A. Aydınlanma çemberinin yerinin değişmesi. B. Mevsimlerin oluşması. C. Bir noktada güneşin doğuş ve batış saatlerinin yıl boyu değişmesi. D. Matematik iklim kuşaklarının oluşması. E. Yerel saat farklarının oluşması. Çözüm. Yerel saat farklarının oluşması, dünyanın ekseni etrafında dönmesinin bir sonucudur. Diğer seçenekler ise eksen eğikliğine bağlı olarak oluşmuştur. Doğru seçenek E. Soru 6. Dünya yukarıdaki konumdayken kuzey yarımkürede aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? A. Yaz başlangıcı, B. En uzun gündüz süresi, C. Yengeç dönencesine ışınların dik açıyla düşmesi, D. Kuzey kutup noktasına gidildikçe gündüzlerin uzaması, E. Güneşin tam doğudan doğması. Çözüm. Verilen şekil 21 Haziran tarihine aittir. Güneş sadece ekinoks tarihlerinde tam doğudan doğup tam batıdan batar. Diğer seçenekler ise 21 Haziran tarihinin sonuçlarıdır. Doğru seçenek E. Soru 7. Ekvatorla ekliptik arasındaki açı bugünkünden daha küçük olsaydı dünyadaki bazı olaylarda değişiklikler olurdu. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir açı değişiminin sonuçlarından biri değildir? A. Güneş ışınlarının dik düştüğü alan daralırdı. B. Gece ve gündüz arasındaki fark azalırdı. C. Orta kuşak daralırdı. D. Ekvator çevresindeki ortalama sıcaklık yükselirdi. E. Dönenceler ekvatora yaklaşırdı. Çözüm. Ekvatorla ekliptik arasındaki açı bugünkünden daha küçük olsaydı, örneğin 10 derece olsaydı, dönenceler ekvatora yaklaşırdı. Kutup daireleri de kutup noktalarına yaklaşırdı. Bunun sonucu olarak da orta kuşak daralmaz, genişlerdi. Doğru seçenek C. Soru 8. 1. Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı 23 derece 27 dakikadır. 2. Güneş ışınları dönencelere yılda bir defa, dönenceler arasındaki noktalara ise iki defa dik gelir. 3. Güneş ışınları ekvatora bütün yıl dik açıyla düşer. 4. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece ile gündüz arasındaki fark artar. 5. Orta kuşakta 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Yukarıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? A. 1, B. 2, C3, D4, E5. Çözüm. Güneş ışınları ekvatora sadece ekinoks tarihlerinde, 21 Mart ve 23 Eylül dik olarak düşer. Diğer seçenekler eksen eğikliğinin sonuçlarıdır. Doğru seçenek C. Soru 9. Türkiye'den Kuzey Avrupa ülkelerine giden bir kişi, bu yolculuğunu aşağıdaki aylardan hangisinde yaparsa, gündüz süresinin daha uzun olduğunu görür. A. Haziran, B. Ekim, C. Aralık, D. Ocak, E. Şubat. Çözüm. Güneş ışınları ekvatorun kuzeyine dik olarak geldiği anda, gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle 21 Mart ile 23 Eylül arasında ülkemizin kuzeyinde bulunan ülkelerin gündüz süresi ülkemizden daha uzundur. Doğru seçenek A. Soru 10. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği zaman Türkiye'de aşağıdakilerin hangisi yaşanmaz? A. Gündüzler gecelerden daha uzun olur. B. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı fazla olur. C. Yaz gün dönümü yaşanır. D. Yataya dik duran cisimlerin öğlen 12'de gölgesi oluşmaz. E. Güneş ışınları en büyük açıyla düşer. Çözüm. Türkiye dönencelerin dışında olduğundan, yengeç dönencesinin kuzeyinde, hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmez. Dolayısıyla cisimlerin her zaman gölgesi oluşur. Doğru seçenek D. Soru 11. Yukarıdaki haritada gösterilen noktaların hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en fazladır? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm. Ekvatordan kutup noktalarına gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı arttığından kutuplara en yakın noktada gece gündüz arasındaki zaman farkı en fazladır. Doğru seçenek E. Soru 12. Dünya güneş etrafında dönerken yukarıdaki konuma geldiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri birbirine eşit olur. B. Güneş ışınları ekvatora dik gelir. C. Aynı boylamdaki yerlerde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. D. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer. E. Güneş ışınları kutup noktalarından teğet geçer. Çözüm. Şekil ekinoks tarihlerini ifade eder. Ekinokslarda ise güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden aydınlanma çemberi tam kutup noktalarından geçer. Doğru seçenek D. Soru 13. 21 Haziran'da yandaki harita üzerinde verilen noktalardan hangisinde güneş en son doğar? A1, B2, C3, D4, E5. Çözüm. Şekildeki tüm noktalar aynı meridyen üzerindedir. Bu nedenle 21 Haziran'da bu noktalardan gündüz süresi en kısa olan da güneş en son doğup ilk önce batar. Gündüz süresi en kısa olan ise 5. noktadır. Doğru seçenek E. Soru 14. 185 gün süreyle kuzey yarımkürede, 178 gün süreyle de güney yarımkürede gündüz süreleri gece sürelerinden daha uzundur. Buna göre kuzey yarımkürede gündüzlerin gecelerden uzun olduğu sürenin daha fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Yer ekseninin eğik olması, B. Kara ve denizlerin dağılışı, C. Yörüngenin elips şeklinde olması, D. Yerin ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olması. E. Ayın yörüngede dünyaya yaklaşması. Çözüm. Işınların ekvatorun kuzeyine dik geldiği sürenin daha uzun olması, yörüngenin elips şeklinde olması ile ilgilidir. Çünkü ışınların ekvatorun kuzeyine dik geldiği dönemlerde, Dünya yörünge üzerinde güneşten, ışınların ekvatorun güneyine dik geldiği döneme göre daha uzaktır. Bu durum yörüngede dünyanın hareket hızını azaltarak ışınların ekvatorun kuzeyine dik geldiği süreyi uzatır. Doğru seçenek C. Soru 15. Dünyayı iki eşit parçaya ayıran en büyük paralele ekvator denir. Aşağıdakilerden hangisi ekvator üzerinde yıl boyu aynıdır. A. Işınların düşme açısı. B. Gece ve gündüz süresi. C. Sıcaklık değerleri. D. Yağış miktarı. E. Cisimlerin gölge uzunlukları. Çözüm. Ekvator üzerinde yıl içerisinde ışınların düşme açısı, yağış miktarı, sıcaklık ortalamaları ve cisimlerin gölge boyları değişir. Fakat gece gündüz uzunlukları 12'şer saattir. Bu eşitlik hiç değişmez. Bunun temel nedeni aydınlanma çizgisinin ekvatoru her zaman iki eşit parçaya bölmesidir. Doğru seçenek B. Soru 16. Güney kutup noktasında güneşin batmadığı zaman hangi tarihten itibaren yaşanmaya başlar? A. 21 Aralık, B. 21 Haziran, C. 23 Eylül, D. 21 Mart, E. 3 Ocak. Çözüm. Güney kutup noktasında aydınlık dönem güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği 23 Eylül'de başlar. Işınlar ekvatorun güneyine dik geldiği süre boyunca devam eder. Bu tarih aralığı da 23 Eylül'den 21 Mart'a kadardır. Doğru seçenek C. Soru 17. Türkiye'de hangi tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar? A. 21 Haziran, C. 21 Aralık, B. 23 Eylül, D. 21 Mart, E. 4 Temmuz. Çözüm. Türkiye'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı tarih 21 Haziran'dır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Doğru seçenek A. Soru 18. Yukarıda 40 derece güney enlemindeki bir cismin yıl içerisinde öğlen 12'deki gölge değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 1 numaralı gölge boyu aşağıdaki tarihlerin hangisinde belirlenmiş olabilir? A. 21 Mart, B. 21 Haziran, C. 23 Eylül, D. 20 Aralık, E. 10 Ocak. Çözüm. Grafikte 40 derece güney enlemindeki cismin gölgesinin en uzun olduğu zaman 1 numara ile gösterilmiştir. Işınların düşme açısı küçüldükçe gölge boyu uzar. Güney yarımkürenin ışınları en eğik açıyla aldığı tarih 21 Haziran'dır. Doğru seçenek B. Soru 19. 21 Aralık'ta öğle vakti yukarıdaki küre üzerindeki noktalardan hangisine gelen güneş ışınları en çok tutulmaya uğrar? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Çözüm. 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine dik geldiğinden en az tutulma ile bu dönence üzerindeki noktalara gelir. Oğlak dönencesinden uzaklaştıkça ışınların düşme açısı daralacağından tutulma artar. Bu nedenle en fazla tutulma bir nolu noktaya gelen güneş ışınlarında olur. Doğru seçenek A. Soru 20. Kuzey ve güney yarımkürelerde 21 Mart'ta aşağıdakilerden hangisi eşit değildir? A. Gece gündüz süreleri, B. ışınların geliş açısı, C. ortalama sıcaklıklar, D. aydınlanma çemberinin kapladığı alan, E. aynı meridyendeki güneşin doğuş saatleri. Çözüm. 21 Mart'ta kuzey ve güney yarımkürelerde sıcaklıklar eşit olmaz. Çünkü 21 Mart'ta kuzey yarımküre kıştan, güney yarımküre ise yazdan çıkmıştır. Bu nedenle sıcaklık güney yarımkürede daha fazla olur. Doğru seçenek C. Test 2. Soru 1. Ankara'nın güneş ışınlarını bütün yıl aynı açıyla alabilmesi için aşağıdaki durumların hangisinin olması gerekir? A. Ekvatorla ekliptiğin çakışması. B. Eksen eğikliğinin bugünkünden fazla olması. C. Dünyanın yörüngedeki hızının artması. D. Dünyanın tamamen denizlerle kaplı olması. E. Yörünge düzleminin daire şeklinde olması. Doğru seçenek A. Soru 2. Türkiye kış gün dönümünü yaşadığı zaman güneş ışınları aşağıdaki enlemlerden hangisine dik açıyla gelir? A. 23 derece 27 dakika kuzey, B 23 derece 27 dakika güney, C ekvator, D 10 derece kuzey, E 30 derece güney. Doğru seçenek B. Soru 3. Yukarıda verilen küre üzerindeki noktaların hangilerinde bahar başlangıç tarihlerinde güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar? A 1 ve 2, B 1 ve 5, C 2 ve 3, D 3 ve 4, E 4 ve 5. Doğru seçenek D. Soru 4. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları 40 derece kuzey paralelindeki Ankara'ya kaç derecelik açıyla düşer? A 26 derece 33 dakika, B 40 derece, C 60 derece, D 73 derece 27 dakika, E 74 derece 33 dakika. Doğru cevap D. Soru 5. Yıl içerisinde güneş ışınlarının ekvatora en küçük açıyla geldiği tarihler aşağıdakilerden hangisidir? A 21 Mart 23 Eylül, B 30 Ocak 4 Temmuz, C 21 Haziran 21 Aralık, D 21 Aralık 21 Mart, E 21 Eylül 21 Ocak. Doğru seçenek C. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasının doğurduğu sonuçlardan biri değildir? A. Aydınlanma süresinin yıl boyunca değişmesi. B. Yıllık sıcaklık farklarının oluşması. C. Yörüngede dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması. D. Gece ve gündüz süresinin değişmesi. E. Güneş ışınlarının geliş açısının her öğle vakti değişmesi. Doğru seçenek C. Soru 7. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Hatay'da yaşanan gündüz süresi Sinop'tan daha uzundur? A 21 Aralık, B 21 Mart, C 21 Haziran, D 20 Temmuz, E 23 Eylül. Doğru seçenek A. Soru 8. Güney yarımkürede yaz gün dönümü yaşandığında yukarıdaki şekildeki noktalardan hangisine güneş ışınları en büyük açıyla düşer? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru seçenek B. Soru 9. 21 Mart tarihinde aşağıdaki enlemlerin hangisinde yataya dik duran bir çubuğun gölge boyu kendi boyuna eşittir? A ekvator, B 23 derece 27 dakika kuzey, C 23 derece 27 dakika güney, D 40 derece kuzey, E 45 derece güney. Doğru seçenek E. Soru 10. Güneş ışınları oğlak dönencesine dik geldiği zaman güney yarımkürede aşağıdakilerden hangisi yaşanır? A. Güney kutup noktasına gidildikçe gece süresi uzar. B. Güney kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır. C. Oğlak dönencesinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. D. Güney yarımkürede kış gün dönümü yaşanır. E. Güney yarımkürede gündüz süresi uzamaya başlar. Doğru seçenek B. Soru 11. Türkiye'de 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınlarının geliş açıları eşittir. Buna rağmen ortalama sıcaklıkların 23 Eylül'de daha yüksek olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Gündüz sürelerinin farklı olmasıyla, B. 23 Eylül'de dünyanın güneşe daha yakın olmasıyla, C. Atmosferdeki sıcaklık birikimiyle, D. Nem oranının farklı olmasıyla, E. Gezici hava kütlelerinin etkisiyle. Doğru seçenek C. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneş etrafındaki hareketinin bir sonucu değildir? A. Gündüz sürelerinin değişmesi, B. Mevsimlerin oluşması, C. Dünyanın yörüngedeki dönüş hızının değişmesi, D. Kıyılarda meltem rüzgarlarının oluşması, E. Mevsimlik sıcaklık farkı sonucunda muson rüzgarlarının oluşması. Doğru seçenek D. Soru 13. Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı artsaydı, Türkiye'de bir takım değişiklikler olurdu. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir değişimin sonucu olamaz? A. Yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk olurdu. B. Yıl içerisinde gölge boyları arasındaki fark artardı. C. Yaz mevsiminde güneş ışınları daha dik açıyla gelirdi. D. Türkiye yengeç dönencesine yaklaşırdı. E. Mevsimlik sıcaklık farkları azalırdı. Doğru seçenek E. Soru 14. Dünya güneş etrafında dönerken güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde fazla bir etkisi yoktur. Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir? A. Temmuz ayında kuzey yarımkürede yaz yaşanması. B. Matematiksel iklim kuşaklarının oluşması. C. Mevsimlerin oluşması. D. Ekvatorda gece gündüz sürelerinin bütün yıl eşit olması. E. Kutuplarda 6 ay gündüz yaşanması. Doğru seçenek A. Soru 15. Yukarıdaki harita üzerinde bulunan noktalar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. 21 Mart'ta bütün noktalarda güneş aynı anda doğar. B. 21 Haziran'da gündüz süresi dördüncü noktada diğerlerinden kısadır. C. Birinci noktada gündüz süresi diğerlerinden daha fazla değişir. D. Üçüncü noktada güneşin doğuş ve batış vakitleri yıl boyunca değişmez. E. 21 Haziran'da ikinci noktada gündüz süresi diğerlerinden uzundur. Doğru seçenek E. Soru 16. Yukarıdaki şekilde gösterilen noktaların hangisine güneş ışınları yıl içerisinde sadece bir kez dik açıyla düşer? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Doğru seçenek C. Soru 17. Aşağıdaki kentlerin hangisinde 21 Haziran'da güneşin doğuş ve batış saatleri arasındaki fark en azdır? A. Erzurum, B. İzmit, C. Samsun, D. Adana, E. Ankara. Doğru seçenek D. Soru 18. Yıl içerisinde güney yarımküreye güneş ışınları ilk kez hangi tarihte dik açıyla gelir? A. 24 Eylül, B. 21 Aralık, C. 3 Ocak, D. 22 Mart, E. 22 Nisan. Doğru seçenek A. Soru 19. 23 Eylül'de ekvator üzerinde bulunan iki nokta üzerindeki güneşin konumu yukarıdaki şekillerde gösterilmiştir. Buna göre güneşin ufuktaki konumları verilen noktalar arasında ne kadar yerel saat farkı vardır? A. 2 saat, B. 4 saat, C. 5 saat, D. 6 saat, E. 7 saat. Doğru seçenek B. Soru 20. Yandaki şekilde Ankara'da yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilmiş bir cismin 3 ayrı öğle vaktinde tespit edilen gölge uzunlukları verilmiştir. Buna göre gösterilen gölge boyları sırasıyla hangi tarihlerde tespit edilmiştir? A. 1. 21 Aralık, 2. 21 Mart, 3. 21 Haziran. B. 1. 21 Mart, 2. 22 Haziran, 3. 23 Eylül. C. 1. 21 Haziran, 2. 23 Eylül, 3. 21 Aralık. D. 1. 23 Eylül, 2. 21 Aralık, 3. 21 Mart. E. 1. 21 Aralık, 2. 21 Haziran, 3. 23 Eylül. Doğru seçenek C. Test 3. Soru 1. Eksen eğikliğinin değişmesi halinde aşağıdakilerden hangisinde de bir değişme beklenemez? A. Güneşin doğuş ve batış saatlerinde. B. Yıllık sıcaklık farklarında. C. Sıcaklıkların mevsimlere dağılışında. D. Gün öte ve gün beri tarihlerinde. E. Dönencelerin konumlarında. Doğru seçenek D. Soru 2. Yandaki şekle göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. A noktasının yerel saati D noktasının saatinden 4 saat geridir. B. 21 Mart'ta B'nin gündüzü C'nin gecesine eşit olur. C, 21 Haziran'da B'nin gündüzü C'nin gündüzünden uzun olur. D, A ve C'nin yerel saati aynıdır. E, 21 Haziran'da A'nın gündüzü B'nin gündüzünden uzun olur. Doğru seçenek E. Soru 3. Güneş ışınları yılda birer kez ekvatorun 23 derece 27 dakika kuzey ve güneyine dik gelir. Işınların bu enlemlerin dışına da dik gelebilmesi için aşağıdakilerden hangisi oluşmalıdır? A. Dünyanın güneşe biraz daha yakınlaşması. B. Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olması. C. Atmosferin kalınlığının bugünkünden daha az olması. D. Ekvator ile ekliptik arasındaki açının artması. E. Ekvatordaki şişkinliğin ortadan kalkması. Doğru seçenek D. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.